Ayrım 5, sayfa 52. Memorandum, Anders de la Motte. 4. bölüm. Genç adam temkinli bir şekilde inledi ama sinema perdesinin gürültüsü sesini bastırdı. Yanındaki sarışın genç kadının bir süre önce gözlerine bağladığı eşarp yüzünden filmi kaçırıyordu. Ancak yüzündeki ifadeye bakılırsa pek de umurunda değildi. Ön sırada oturan Natalie Aden arkasını dönüp koltuğun arkasından uzanarak cep telefonunun kamerasını adamın yüzüne yaklaştırdı. Göz bağının göründüğünden emin olup fotoğrafı çekmeden önce adamın o kadar da mutlu görünmediği bir anı bekledi. Sonuçtan memnun kaldığında sessizce ayağa kalktı, sarışın kadın adamın kucağından yaptığı işi hiç kesmeden yukarı doğru baktı. Natalie ona kısa bir selam verdi. Salondan çıkarken saate baktı, 3:15 geçiyordu. Filmin bitmesine 1:20 vardı, vakit boldu. Hötorget, simsarlar ve amaçsızca dolanan insanlar da doluydu. Natalie'nin kafeye ulaşması biraz sürdü. Orada bir latte ısmarlayıp pencere kenarındaki masalardan birine kuruldu. Sırt çantasından dizüstü bilgisayarını çıkardı, cep telefonunu bağladı ve sinemada çektiği fotoğrafı bilgisayara aktardı. Mesajı önceden yazmıştı. Bu yüzden fotoğrafı iliştirip e-postayı yollaması 30 saniyeden kısa sürdü. Filmin bitmesine 1:08 kalmıştı ve mesaj şimdi alıcısına ulaşmış olmalıydı. Sohbet penceresi açıktı. Demek ki bilgisayarının önünde oturmuş, çalışıyormuş gibi yapıyordu. Kız arkadaşlarıyla yaptığı uzun öğle yemeği 1 saat önce bitmiş, şarabın etkisi geçmiş olmalıydı ve eve gitmek için hala biraz erkendi. Parası ne olursa olsun, Natalie birisinin nasıl böyle sahte bir hayat yaşayabileceğini anlamıyordu. Tarayıcısına yeni bir pencere açtı ve bir Western Union hesabına girdi. Hesapta para görünmüyordu ama bu kısa süre içinde değişecekti. Lattesini alıp sandalyesine yaslandı, nerede yemek yiyeceğini düşündü. Yememesi gerektiğini biliyordu. Haftalık miktarını çoktan aşmıştı. Belki de 5/2 diyetini deneme zamanıydı. Telefonu titredi, tanımadığı bir numaraydı, kulaklığını taktı. "Alo," dedi boğuk bir ses tonuyla. "Merhaba Natalie." Hattın diğer ucundaki adam neşeli gibiydi. Sanki Natalie ona komik bir şey söylemişti. Tele satış kılavuzu sayfa 1, müşteri ilişkileri bağlantısı. Natalie telefonu kapatmak üzereydi. Onu nasıl yakaladınız? Facebook, Instagram, genç ve zengin olanların takıldığı başka bir sosyal medya ağı diye sordu adam. Ne? Natalie'nin kafası karışmıştı. Hans Wilhelm Sverre Wevergen, Duffa ya da ailesinin ve arkadaşlarının çağırdığı isimle Vippe. Natalie'nin zihni birkaç saniyeliğine kilitlendi, sonra nabzı hızlandı. Yandan taranmış saç, Kanada Goose ceket, Burberry kaşkol, Östra Real Lisesi'nde son sene diye devam etti adam. Ailenin Karla Plan'daki 4 odalı alçak gönüllü evinde yaşıyor görünüyor. Babası milyoner ve şimdi küçük Vippe'nin siki arkadaşın Elita Brogren'in ağzında. Beraber film Stadendeler. Natalie sandalyesinden zıplayıp bilgisayarını kapadı. Elita'yı uyarmalı, derhal oradan çıkması gerektiğini söylemeliydi. Vippe'nin annesinden ne kadar koparmayı bekliyordun diye sordu kulağındaki ses. 200, 250 yoksa zam mı yaptın? Natalie ceketini kapıp telefonun kulaklığındaki açma kapama düğmesine uzandı. Otur Natalie. Kulağındaki ses birden sertleşmişti. Natalie durup hızla etrafına bakındı. Adam onu yakınlardaki bir yerlerden izliyor olmalıydı. Kafenin içinde bile olabilirdi. Bir polis, bir özel dedektif, hatta belki intikam peşindeki bir kurban. Kim olursa olsun, belli ki oyun oynamayı seviyordu. Natalie'nin kalbi deli gibi atıyordu. Çıkış kapısına baktı. ''Lütfen otur Natalie,'' dedi adam biraz daha kibarca. ''Eğer sana zarar vermek isteseydim, önceden uyarmak için aramazdım herhalde. Tek yapman gereken dinlemek.'' Natalie tereddüt etti. Yapabileceği en mantıklı iş oradan çıkmaktı. Ama adamın sesindeki bir şey çok uzağa gidemeyeceğini söylüyordu. Sandalyesini çekip oturdu. Güzel diye devam etti adam. Açıkçası senden etkilendik Natalie. Tüm bu fikir muhteşem. Zengin kişilerin çocuklarını sosyal medyadan takip ediyorsun. Sahte bir profil kullanarak ağlarına sızıyorsun. Sonra dilediğini seçiyorsun. Ebeveynlerini Google'dan aratıyorsun ve vergi dairesindeki küçük hayranınla uygun bir kurban bulana kadar konuşuyorsun. Adamın sesindeki neşeli hava geri gelmişti. Natalie temkinlice etrafına bakıp adamın nerede olabileceğini bulmaya çalıştı ve tüm bu küçük oyunun ne anlama geldiğini düşündü. Zengin ama ilgisiz baba, fazla zamanı olan aşırı koruyucu anne, kurban tercihen tek çocuk olmalı ya da en azından en genç çocuk. Annesinin biricik kuzusu değil mi? Natalie cevap vermedi. Yalnızca kulaklığı kulağına daha da bastırıp kafedeki diğer insanlara odaklanmaya çalıştı. Uzak köşedeki adam cep telefonuyla konuşuyor gibiydi. Seçimlerinde bayağı dikkatlisin diye devam etti adam. Ünlüler ya da siyasetçiler yok. Wallenbergler, H&M varisleri ya da fazla zengin ve güçlü olabilecek kimse yok. Hayır, sen onların hemen altındakilere odaklanıyorsun. Uygun kurbanı bulduğunda tavlaması için onu seksi elitaya bırakıyorsun. Hormonlarının tutsağı genç adam bir öğleden sonra sinemaya gitmek için okula asıyor. Biraz ön sevişmenin ardından elita işleri kızıştırmak istediğini söylüyor. Gencin gözlerini bağlıyor. İş bu aşamadayken genç adam altındaki Calvin Klein donu neredeyse yırtılmak üzere olduğundan hiç itiraz etmiyor. Gözleri bağlı halde karanlıkta inlerken sen onun yüzünün birkaç fotoğrafını çekiyorsun. Natalie biraz daha etrafına bakındı. İzlediği adam telefonunu kapatmış gibi görünüyordu. Ve delikanlının hayalleri bir sinema salonunda gerçekleşirken sen onun annesine e-posta atıyorsun. Biriciğinin kaçırıldığını söylüyor. Veliaht Prens'in gözleri bağlı halde çekilmiş pürüzlü fotosunu e-postaya iliştiriyor ve kadına bir saati olduğunu söylüyorsun. Ödemeyi yap yoksa canı yanar. Polisi arama. Her hareketini izliyoruz. Ve kadının televizyondaki polisiyelerden tanıdık olduğu diğer tüm adam kaçırma saçmalıkları. Adamın sesi neşeli geliyordu ama Natalie gülmemek için özel bir çaba sarf etmiyordu. Bu adam kimdi, neredeydi ve bunları nereden biliyordu? Natalie tekrar kapıya doğru baktı ve her şeye rağmen ayağa kalkıp gitse neler olacağını düşündü. Ancak adam hakkındaki her şeyi biliyor gibi görünüyordu. Kaçmaya çalışmak Natalie'ye biraz zaman kazandırabilirdi ama zamanla ne yapacaktı ki? Elbette anneciği, küçük kuzusunu arıyor diye devam etti adam. Ama elbette telefonu açan olmuyor. Çünkü Elita ona telefonu kapattırmış oluyor. Derken annecik okulu arıyor ve evladının okulda olmadığını öğreniyor. Artık paniklemeye başlıyor ve kocasını arıyor. Ama o da iş gezisinde. Ve zaten karısının telefonlarına çıkan biri de değil. Zaman azalıyor, süre doluyor ve panik hakim oluyor. Adam bir an durakladı ve Natalie'nin nefesini tuttuğunu fark etti. Derken aniden annecik istediğin rakamın o kadar da yüksek olmadığını fark ediyor. Bu tatsız durumdan parayı ödeyip kolayca kurtulabileceğini düşünüyor. Ne de olsa dadandığın tip insanlar her türden sorunu cüzdanlarıyla çözmeye alışkınlar. Ve Veliaht Prens'in hayatı tehlikedeyken Amex kartındaki birkaç yüz bin dolar nedir ki? Böylece bir saat dolmadan annecik numarasını verdiğin anonim bir Western Union hesabına parayı aktarıyor. Usunca bir süre oturup tırnaklarını kemirdikten sonra film nihayet sona eriyor ve biricik kuzusu onun endişeli mesajlarından birine cevap veriyor. Kadın öyle rahatlıyor ki havalara uçuyor. Kendine gelmesi ve aslında yaramaz küçük oğlunun oldukça pahalı öğleden sonra saksosunun parasını ödediğini anlaması uzun zaman alıyor. Adam yine kıkırdadı. Kimse kendini başkalarına rezil etmek istemez. Bu yüzden babacık ve aile avukatı konuştuktan sonra herkes bu küçük ve üzücü olayı geride bırakmakta hemfikir oluyor. Polise haber verilmiyor, basına gidilmiyor, hiçbir şey yapılmıyor. Hattaki ses susmuştu. Ne istiyorsun? Natalie'nin sesi hiç de umduğu gibi sakin çıkmamıştı. Bilgisayarını aç dedi adam.
Olmaz.
Dediğimi yap Natalie. Natalie önce tereddüt etti, sonra istemeyerek de olsa adamın istediğini yaptı.
Şimdi?
Gelen kutuna bak. Yeni e-posta ikonu yanmıştı, bir şey yazmıyordu. Sadece bir internet sayfası bağlantısı mevcuttu. Bağlantıya tıkla dedi adam. Natalie isteneni yaptı, sayfa yüklendi. Soluk gri bir arka plan üzerinde bir metin ve 70'ler stili bir logo vardı. Natalie'nin neye baktığını anlaması birkaç dakika aldı. Genel polis kaydı, adli sicil, isim Natalie Aden, doğum tarihi, kimlik numarası, 1985-05-31-23-35. Göz rengi kahverengi, saç rengi kızıl, boy 1.61, yapı iri, ayırt edici özellikler, dövme, sol baldır, kelebek, 09-19-2010, hafif uyuşturucu suçu, para cezası, 02-02-2011, hırsızlık, hafif uyuşturucu suçu, denetimli serbestlik, 10-12-2012, dolandırıcılık, dava düştü, 07-14-2013, dolandırıcılık, dava düştü.
Pek iç açıcı görünmüyor değil mi Natalie? Doktor olmak üzereydin. Derken yanlış kişilerin olduğu bir arabaya bindin ve cebinde olduğunu umduğun bir cigaralık vardı. Bu yanına kar kalabilirdi ama sonra gidip stajını yaptın hastanenin ecza dolabından ilaç çalacak kadar aptallaştın, batırdın. Babişkosu gibi doktor olacak olan iyi notlara sahip küçük Natalie ve babanın aksine senin İsveç diploman vardı. Böylelikle yerleri silmen gerekmeyecekti. Ama sabıka kaydındaki iki ayrı suçla o şansı yitirdin. Sen de bunun yerine dolandırıcılıkla geçinmeye başladın. Tıpkı bu iş gibi. Annenin hesabına arada bir para yatırıp vicdanını rahatlatıyorsun. Sanırım babanla bir süredir konuşmadınız. Onun için büyük bir hayal kırıklığı olmalısın. Natalie bağırarak ona çenesini kapatmasını ve sabıka kaydını götüne sokmasını söyledi. Telefonu kapatıp hışımla kafeden dışarı çıktı. Daha doğrusu yapması gereken buydu ama bunun yerine orada öylece kıpırtısız kala kaldı ve adam devam ederken tek kelime etmedi.
Erkek arkadaşın her şeyin sorumluluğunu üstlendi. Çok büyük incelik, kabul etmeliyim. Öyle yaptı ki denetimli serbestlikle sıyrılabilesin.
Adam sesini açıldı ama ikimiz de biliyoruz ki haplar onun için değildi. Herkesin beklentilerini omzunda taşımak zor şey. Annenin ve babanın, ailenin ve her şeyden önce kendinin.
Rahatlamak kolay değil, kafanı rahatlatmak kolay değil, değil mi Natalie?
Natalie yutkundu. Benden tam olarak ne istiyorsun diye mırıldandı.
Seni işe almak istiyorum. Eğitimin, zekan ve özel kabiliyetlerin için biçilmiş kaftan bir iş.
Karşılığında ne alacağım diye sordu Natalie.
Temiz bir başlangıca ne dersin? Yeniden başlamak için bir fırsata.
Natalie bir an düşündü. Bir polis memuru. Evet, bu adam bir polis memuru olmalıydı. Yoksa hakkında bu kadar bilgiyi nereden bulacaktı? Ya reddedersem beni tutuklayacak mısın?
Adam sessizce güldü. Kafenin dışarısına koyu camlı büyük siyah bir araba yanaştı. Tam Natalie'nin olduğu pencerenin önünde durdu. Arka kapılardan biri açıldı ama kimse aşağı inmedi. Atla da konuşalım dedi adam. Eminim ikimizi de memnun edecek bir çözüm bulacağız.
Bu arada bana Richard diyebilirsin.
5. Bölüm. Şimdi Adnan Kassab'ın bedenini ebedi istirahatgahına uğurluyoruz.
Cenaze levazımatçısı küçük deliği çevreleyen matın üstünde diz çöktü ve vazoyu dikkatlice yerleştirdi. Aşağıda dört yanda topraktan fırlayıp zayıf kış ışığına uzanan ince kıllı parmaklar gibi kök silsileleri vardı. Atıf buz tutmuş zemini delmek için bir kazıcı kullanmış olmaları gerektiğini düşündü. Yerde tek bir küçük oyuk bu kadarı yeterliydi. Adnan pek dindar biri değildi. Bu yüzden rahip ya da imam çağırmak saçma olurdu. Böylesi daha iyiydi. Kremasyon kısa bir seremoni ve vazoyu uğurlama. Atıf yanında duran Kassandra'ya baktı. Tindra'nın cenazeye katılmasını istememiş, çok küçük olduğunu söylemişti. 6 yaşındaki biri ölümle yüzleşmek zorunda kalmamalıydı. En azından şimdilik. Atıf'ın buna söyleyebilecek pek bir şeyi yoktu. Ancak kesinlikle katılmadığı bir şey varsa o da mezarın diğer tarafındaki dev çelenkti. Abartılı bir şeydi. Muhtemelen en büyüğüydü ve diğerlerini önemsiz gösteriyordu. İpek kurdelede süslü altın sarısı harflerle "Asla affetme, asla unutma" yazılıydı. Çelengi gönderen kişiler muhtemelen Atıf'ın hemen arkasında dikilmekteydiler. Yaklaşık 25 kişiydi ve neredeyse hepsi erkekti. Güneş çam ağaçlarının tepesine bile yükselmemişti ama adamların çoğu güneş gözlüğü takıyordu. İçlerinden birçoğu Atıf ve Cassandra önlerinden hızla şapere doğru ilerlerken Atıf'a selam vermişti. Bazı tanıdık yüzler vardı ama çoğu yabancıydı. Adnan'ın dünyasında arkadaşlık genel olarak dayanıksız bir eşyadan başka bir şey değildi. Kısa bir süre sonra Atıf'ın onlarla konuşmaktan başka seçeneği kalmayacaktı. Ellerini sıkmak ve başsağlığı dileklerini kabul etmek zorunda kalacaktı. İçlerinden birinin parlak jantlı büyük bir Audi'si olup olmadığını merak etti. Ama bu onu ilgilendirmezdi. Cassandra yalnız yaşamayı seven biri değildi. Bir veli nimete ihtiyacı vardı. Kendisine sahip çıkacak birisine. Kendisine ve Tindra'ya diye düzeltti kendini Atıf. Küçük kızı düşünmek ona biraz daha iyi hissettirdi. Ancak bu his Atıf mezara baktığında yine yok oldu. Cassandra'yı yargılayacak pozisyonda değildi. Atıf olmasaydı Adnan'ın bir şansı olabilirdi. Daha 35'ine basmadan ucuz bir vazodaki 3-4 kiloluk kül olarak gitmeyebilirdi. Para, saygı, onaylanma hepsi bunlarla ilgiliydi. Adnan tıpkı küçükken kış vakti yaptığı gibi Atıf'ın adımlarını izlemişti. Adnan kendisi için çizilen yolu izlemiş, onu nereye götüreceğini düşünmemişti. Ya da aslında geniş bir çember etrafında yürüdüğünü ve er ya da geç başa döneceğini sanmıştı. Atıf küçük kardeşini aydınlatmaya çalışmıştı. En azından daha sonraları kendini buna inandırmaya çalışmıştı. Atıf ona hayatta bir yerlere gelebilmenin tek yolunun bilinmez bölgeye adım atmak olduğuna ikna etmeye çalışmıştı. Ama belli ki yeterince ikna edici olamamıştı. Irak'a taşınması sonrası yılda sadece birkaç kere konuşmuşlardı. Noel ve doğum günlerinde belki birkaç kere daha. Genelde Tindra'dan ya da annesinden bahsetmişler, işten, Atıf'ınkinden de Adnan'ınkinden de asla söz etmemişlerdi. Ancak yine de Atıf kendisinin taraf değiştirdiğini Adnan'ın bildiğini hissetmişti. Belki de bunu ona kendi hatıralarında kaybolmadan önce anneleri söylemişti. O ve Adnan hep yakındılar. Adnan en küçükleriydi, annesinin kuzusuydu. İlk yıllarda Adnan'ın da onların yanına taşınması konusu konuşulmuştu. Kendi işlerini kurmaktan, bir güvenlik şirketi ya da benzeri bir şey açmaktan bahsetmişlerdi. Annelerinin durumu kötüleştiğinde Atıf kardeşi için bir uçak bileti bile almıştı. Ancak gelişinden bir hafta önce Adnan bir zırhlı banka aracı soygununa katılmaktan tutuklanmış ve 2 ay hapishanede kalmıştı. Daha sonra ziyaret bahsi hiç açılmamıştı. Atıf bunun boş muhabbetten fazlası olmayacağını düşünür olmuştu. Adnan Tindra'yı asla bırakmazdı. Kendi kızı olsa Atıf da bırakmazdı. Atıf etrafındaki kar kaplı mezar taşlarına baktı. İsveç mezarlıklarından nefret ediyordu. Karın bile örtemediği süs, çam kokusundan nefret ediyordu. Bir sonraki gün ayrılacak ve sıcağı evine, bahçesine geri dönecekti. Tüm bunları sonsuza dek ardında bırakacaktı. Ani bir rüzgar, koyu renk çamları sarsıp cenaze yöneticisinin son sözlerini örten boğuk, hışırtılı bir ses çıkardı. Atıf'ın arkasında Cassandra titreyip paltosuna sarındı. Atıf, huzur içinde uyu küçük kardeşim diye düşündü. 5. ayrımın sonu. Sayfa 61.